Akut atrial fibrilasyon, Kanada en iyi uygulama kontrol listesi. 11 Mayıs 2020, yazan Başak Bayram, seslendiren Handan Karaatlı. Tüm pandemi boyunca COVID-19 konusunda yazmayı düşündüm. Ancak yetersiz kanıtlarla bir paylaşım yapmak istemedim. Üstüne kişisel tecrübeler ve evden 6 haftadan uzun süren bir ayrılığın getirdiği duygusallık da olunca yazmayı erteledim. Bu konuda ileride bir şeyler yazmak veya paylaşmak üzere sizlerle pandemi öncesinde çevirmeye başladığım bu klinik uygulama rehberi ve kontrol listesini paylaşmak istiyorum. Akut atrial fibrilasyon yönetimi için daha önce çok sayıda kanıta dayalı kılavuz oluşturulsa da ben Kanada'nın hazırladığı uygulama listesini çok beğeniyorum. Çünkü kolay ve anlaşılır. Bu uygulama rehberi uzun tartışmalardan ziyade bir algoritma ve kontrol listesinden oluşmakta. Tüm liste ile günlük pratikte atrial fibrilasyon veya flutter ile başvuran her hasta için doğru bir yol bulmak mümkün. Tabii ülkemizde pratik hastanelere göre değişebilmekte. Her birimiz hastanemizin uygulama pratiğini kullanmaktayız. Ancak öncelikle kendi ülkemize ait bir kılavuz üzerinden konuşamamanın benim için ne kadar üzücü olduğunu söylemek istiyorum. Bu sıralar ne zaman bir başka ülkenin kılavuzunu okusam bunu hissediyorum. Hasta profili, hastaların sağlık hizmetinden faydalanma olasılığı, ilaçların ulaşılabilirliği gibi birçok önemli sorun bir kılavuzun o ülkede kullanımı için önemli olabilir. Ama biz genellikle başka ülkelerde hazırlanmış kılavuzlar hakkında konuşabiliyoruz. Pandemi sırasında bilimsel kurulun oluşturduğu kılavuz bir ilkti ve hasta yönetimini ne kadar kolaylaştırdığını hepimiz deneyimledik. Çünkü ülkemizde hastalıklar ve hastalar belli gruplar tarafından paylaşılmış ve mevcut egolarımızla birlikte multidisipliner olarak algoritmalar oluşturmak için gereğinden fazla büyük sorunlar yaşıyoruz. Son zamanlarda COVID-19 Ulusal Kılavuzları ve Türk Toraks Derneği ile Türkiye Acil Tıp Derneği'nin ortak kılavuz hazırlama çalışmaları beni biraz ümitlendirse de yapacak daha çok işimiz var. Akut atrial fibrilasyon kontrol listesinin oluşturulması. Öncelikle bu kılavuzun hazırlanışından bahsedelim. Kılavuz 2018 yılında bir acil tıp uzmanı olan Ian Steele liderliğinde akademik merkezler ve devlet hastanelerinden acil tıp uzmanları, kardiyologlar, bir metodolojist, sağlık yöneticileri ve iki hastanın katılımıyla hazırlanmış. Kılavuzun amacı acil hekimlerine atrial fibrilasyon veya atrial flutter ile acil servise başvuran hastaları yönetmede yardımcı olmak. Bunlar acil servislerde en sık görülen ritim bozuklukları ve Kanadalı akademisyenlerin bu alanda çok sayıda çalışmaları var. Bu kılavuz, Kanada Kardiyovasküler Derneği tarafından geliştirilen yüksek kaliteli klinik uygulama kılavuzlarının adaptasyonu ile hazırlanmış. Kılavuzun odak noktası acil serviste bu hastaların bakımının 4 ana unsuru: değerlendirme ve risk sınıflandırması, ritim ve hız kontrolü, kısa ve uzun vadede inmenin önlenmesi, taburculuk ve takip. Sonuç olarak bir hasta yönetim algoritması ve risk değerlendirmesinden taburculuğa kadar her aşamanın değerlendirildiği bir checklist oluşturulmuş. Açıkçası ben ek yorumda bulunmadan sadece bunları çevirdim. Aşağıda acil hekimleri için hazırlanan hasta yönetim algoritmasını görebilirsiniz. İlk olarak değerlendirme ve risk sınıflaması. Hızlı atrial fibrilasyon veya atrial flutter primer bir aritmi mi yoksa tıbbi nedenlere sekonder mi? Ani başlangıçlı olmayan veya çarpıntısı olmayan, bilinen kalıcı AFS'i, oral antikoagülasyon kullanımı veya eski EKG'si AF olan, acil serviste kardiyoversiyon öyküsü olmayan, kalp hızı 150'nin altında olan, ateş, nefes darlığı ve ağrısı olan hastalarda. Daha öncesinde var olan veya kalıcı olan AFS varsa, sepsis, kanama, pulmoner emboli ve AKS benzeri durumlarda tıbbi nedenlere sekonder bir AF atağı gelişebilir. Bu durumda altta yatan neden araştırılmalı ve agresif olarak tedavi edilmeli, kardiyoversiyon zararlı olabileceği için kaçınılmalı, hız kontrolünden kaçınılmalıdır. Akut primer atrial fibrilasyon ve atrial flutterli hastalar nadiren anstabil olurlar. Atrial fibrilasyon ile birlikte preeksitasyon varlığı dışında. Sistolik kan basıncının 90 mm civarının altında olması veya bilinç değişikliği gibi diğer şok bulgularının bulunması. Devam eden ciddi göğüs ağrısı veya EKG'de tedaviye rağmen anlamlı ST depresyonun varlığı kardiyak iskemiyi gösterir. Ciddi nefes darlığı, raller ve hipoksemi ise pulmoner ödemi gösterir. Bu durumlarda hastalar anstabil kabul edilir. Stabil, kısa dönem inme için düşük riskli hastaların değerlendirilmesi. 48 saatten daha kısa süre içerisinde başlamış veya 24-48 saat içerisinde ancak CHA-TS 65 skorunu 2 veya daha yüksek derecede olanlar düşük riskli olmayabilir. Bu hastalar en az 3 hafta boyunca yeni nesil oral antikoagülasyon veya terapötik warfarin kullanıyorlardır. Stabil, kısa dönem için inme riski yüksek olan hastalar. Oral antikoagülasyon yok veya yetersiz ve en az birinin pozitif olduğu durumlar. başlangıç saati 48 saatten uzun sürmüşse ve bilinmiyorsa veya 6 aydan kısa süre içerisinde inme veya geçici iskemik atak mevcutsa veya valvüler kapak kalp hastalıkları mevcutsa. Bu hastalarda da iğneri en az 2,5'un üzerinde olmalı. İpucu. Terapötik oral antikoagülasyonun 3 haftadan uzun olup olmadığı nasıl belirlenir? Doktorun kararına dayanır. Yeni nesil oral antikoagülasyonlarda öyküye uyumluluğu doğrulayın. Varfarin dozlarında şimdiki INR'si 2'nin üzerinde, son INR'si 2'nin üzerinde olmalı. Son INR testi öyküyle doğrulandı mı, yakın zamanda dozda değişik olup olmadığı sorgulanmalı. Ritim ve hız kontrolü. Primer aritmiye bağlı anstabil hastalarda, akut AF veya atrial fibrilasyona bağlı anstabilite nadirdir. Başlangıç 48 saatten kısa veya Wolff-Parkinson-White ile ise acil elektriksel kardiyoversiyon önerilir. Başlangıç 48 saatten uzunsa hız kontrol denemesini düşünün. Stabil kısa dönem için düşük riskli hastalarda. Ritim kontrolü tercih edilebilir. Yaşam kalitesi ve daha kısa sürede hastanede kalma süresi daha az hastane kaynağı nedeniyle önemli. Acil serviste hemen antikoagülasyon gerekli değil. Başlangıç 24-48 saat içerisinde ve CHA2DS 65'ten 2 veya daha fazla puan alıyorsa hız kontrolü ve transözofageal ekografik kılavuzluğunda kardiyoversiyon düşünülmeli. Hız kontrolü kabul edilebilir. Hekim ve hasta tercihine göre. Örneğin yaşlı minimal semptomatik hastalarda uygulanabilir. Stabil, kısa dönem inme için yüksek riskli hastalar. Hız kontrolü önerilir. Ritim kontrolü sadece transözofageal ekokardiyografi sonrasında düşük molekül ağırlıklı heparin veya yeni nesil oral antikoagülasyon ile köprü kurmak gerekecek şekilde yapılmalıdır. Ritim kontrolü. Hasta ve hekim tercihiyle kimyasal veya elektriksel kardiyoversiyon kabul edilebilir. Biri işe yaramazsa diğerini deneyin. Daha önceki tecrübeyi değerlendirin. Biri işe yaramazsa diğerini deneyin. Tedavi öncesinde inefektif veya tedavide gecikmeden dolayı hız kontrolü önerilmeyebilir. Kimyasal kardiyoversiyon. IV prokainamit. 30-60 dakikada 500 ml serum fizyolojik ise içerisinde 15 mg bölü kilogramdan başlanabilir. Bu hastalarda sistolik kan basıncı 100 mm civarının altındaysa veya QTC 500 milisaniyenin altındaysa prokainamitten kaçınılmalı. Kan basıncı düşerse veya QRS belirgin uzarsa infüzyon durdurulmalı. Kardiyoversiyon sonrasında tekrar QTC değerlendirilmeli. Kimyasal kardiyoversiyonda IV amiodoron yavaş ve etkinliği düşük olduğu için önerilmiyor. Daha az kullanılan diğer seçenekler ise IV vernikalat, IV ibutilit, oral propafenon ve oral flekasin. Elektriksel kardiyoversiyon. Minimum 2 personel, mümkünse ikincinin doktor olduğu ideal bir ortam. Hastanenin lokal pratiğine göre fentanil veya propofolle prosedürel sedasyon. Anterolateral veya anteroposterior pet pedal pozisyonu. Sternum ve meme dokusundan kaçının. Başarısız olursa kaşıklara basınç uygulayın, diğer pozisyonu deneyin. Düşük enerji düzeyinden kaçınarak senkronize 200 jül ile başlanmalı. Birçok hasta kardiyoversiyondan 30 dakika sonra taburcu edilebilir. Ülkemizde en sık kullanılan seçenek olan amiodoronun etki süresinin uzun olması ve etkinliğinin az olması nedeniyle önerilmediğine dikkat çekmek isterim. Prokainamit ülkemizde olmadığı için propafenonun yapısal bir kalp hastalığı olmadığı durumlarda kullanılabilir. Amiodoron kimyasal kardiyoversiyon için ülkemizde seçilecek ilaçlardır. Hız kontrolü. Kalsiyum kanal blokörleri ve beta blokörler ilk seçenek. Özellikle hasta halen bu ilaçlardan birini kullanıyorsa öncelikle seçilmeli. Yeterli hız kontrolünde güçlük çekiyorsanız diğer birinci basamak ajanı IV digoksin kullanmayı veya kardiyoloji konsültasyonunu düşünün. Kalsiyum kanal blokörleri. Akut kalp yetmezliği olan veya bilinen sol ventrikül disfonksiyon durumunda kaçınmalı. Diltiazem 0,25 mg kilogramdan 10 dakikada 3 doza kadar 0,35 mg kilogramdan 15-20 dakikaya kadar verilebilir. Etkin IV hız kontrolünden 30 dakika sonra 30-60 mg oral başlayın. Taburculukta 30-60 mg 4x1 veya uzamış salınımlı 120-240 mg 1x1 şeklinde oral verilebilir. Beta blokörler. Metoprolol 2,5-5 mg 2 dakikada olacak şekilde 3 doza kadar 15-20 dakikada bir tekrarlanabilir. Etkin IV hız kontrolünden 30 dakika sonra 25-50 mg peroral başlayın. Taburculukta 2x1 olacak şekilde 25-50 mg verilebilir. Digoxin, ikinci seçenek, yavaş başlangıç etkilidir. 0,25-0,5 mg IV yükleme sonrasında 0,25 mg 4-6 saatte 1-1,5 mg'a kadar totalde 24 saatte verilebilir. Böbrek yetmezliği olan hastalarda kaçınılmalıdır. Hedef kalp hızı dakikada 100'ün altında olmalı, yürürken dakikada 110 atışın altında olmalı. Hızlı ventriküler preeksitasyon, Wolff-Parkinson-White sendromu. Hemen elektriksel kardiyoversiyon yapılmalı. Hasta stabilse IV prokainamid verilebilir. AV nodu bloke eden ilaçlar kontraindike. Digoksin, kalsiyum kanal blokörleri, beta blokörler, adenozin, amiodoron gibi. Uzun vadede inmenin önlenmesi. ÇAS-65 algoritması. Taburculukta inmelerin uzun süreli önlenmesi için antitrombotik tedavi reçete edilir. ÇAS-65 pozitifse antikoagülasyon başlanır. Yeni kuşak oral antikoagülasyonlar varfarine tercih edilir. Mekanik kapak, romatizmal kapak hastalığı, ciddi böbrek yetmezliği olanlarda ise varfarin kullanılmalı. Kanama riskini azaltmak için çok yüksek düşme riski varsa dikkatli olun. Nonsteroidlerin ve içki içmenin kesilmesini önerin. Stabil koroner arter hastalığı varsa aspirini kesin. Diğer antiplatelet ilaçları kullanan koroner arter hastalarının 12 aydan kısa süre içerisinde PCI öyküsü varsa kardiyolojiyle konsülte edin. ÇAS-65 negatifse antikoagülan başlanır. ÇAS-65 negatif ve stabil koroner arter hastalığı, aortik veya periferal arter hastalığı olan hastalara 81 mg günden aspirin başlanmalı. Halen antiplatelet tedavi alan hastaların kardiyolojik takibi gerekir. Transözofageal ekokardiyografi kılavuzluğunda kardiyoversiyon yapılacaksa derhal yeni nesil oral antikoagülan başlanmalı ve bu 4 haftadan uzun sürmeli. Varfarin başlanacaksa düşük molekül ağırlıklı heparinle köprüleme yapılmalı. Uzun dönemde inmeden korumak için kardiyoloji kontrolü mutlaka gereklidir. Acil servis tedavisinden önce kendiliğinden dönen hastalara genellikle ÇAS-65 kriterlerine göre oral antikoagülan reçete edilmelidir. Oral antikoagülan yazan doktorlar risk ve faydalar konusunda hasta tercihlerini de içerecek şekilde ortak karar vermeyi düşünebilirler. Yeni nesil oral antikoagülanlar. Daha önceki kılavuzları kullanın. Gebelik ve emziren annelerden kaçının. Kreatin klirensi kiloya 30 ml'nin altında ise kullanılmamalı. Varfarin başarısızlığı veya INR takibinin mümkün olmaması durumlarında reçete yazılması için tanı sınırlamaları olabilir. 80 yaş üzeri hastalarda 150 mg çarpı 2 olacak şekilde dabigatran kullanılabilir. Kanama riski olan 75 yaşından büyük hastalarda ise 110 mg çarpı 2 şeklinde kullanılmalıdır. Rivaroxaban günlük 20 mg şeklinde kullanılmalıdır. Eğer kreatin klirensi 30-50 ml bölü dakika ise günde 15 mg'lık kullanılmalıdır. Apixaban 5 mg çarpı 2 şeklinde kullanılır. Eğer yaş 80 üzerinde ise veya vücut ağırlığı 60 kg'ın altındaysa 2,5 mg çarpı 2 şeklinde kullanın. Edoxaban günlük 60 mg'dır. Kreatin klirensi 30-50 ml bölü dakika olan veya ağırlığı 60 kg'ın altında olan hastalarda ise günde 30 mg kullanılır. Önemli ilaç etkileşimlerine dikkat edilmelidir. Stabil, kısa dönem inme için düşük riskli hastalar. Varfarin, günde 5 mg başlatın. Kırılgan, düşük ağırlıklı, Asya kökenli ise 1-2 mg başlayın. Transözofageal ekokardiyografi rehberliğinde kardiyoversiyon yoksa heparin köprülemesi gerekli değildir. Kılavuzda böyle önerilmekle beraber hastane kılavuzunu kullanmak daha mantıklı olabilir. Taburculuk ve takip. Hastaneye yatış. Aşağıdakilerden herhangi biri olmadıkça hastaların nadiren komplikasyonsuz AF veya atrial flutter için hastaneye yatışı gerekir. Bunlar yeterli tedaviye rağmen oldukça semptomatik. Göğüs ağrısı, troponin yüksekliği ve EKG değişikliği olan akut koroner sendrom varlığı. Bu durumlarda troponini rutin ölçmeye gerek yok. Küçük bir artış bekleniyor zaten. Kalp yetmezliği var ve acil servisteki tedaviyle rahatlamadıysa hastalar internasyon için uygundur. Uzun dönemde inmenin önlenmesi için antitrombotik tedavi. ÇAS-65'i pozitifse ritim veya hız kontrolüne bakılmaksızın yeni nesil oral antikoagülan veya varfarin reçeteydin. ÇADS 65 negatif ve stabil koroner arter hastalığı veya arteriyel vasküler hastalık varsa aspirine devam edin veya reçete edin. Takip sorunları. Varfarin başlandıysa 3-5 gün içerisinde INR kontrolü alınmasını sağlayın. Varfarin yeni başlandı veya yeni hız kontrolü ilaçları verildiyse 7 günden daha kısa süre içerisinde doktor kontrolü önerin. Önceden takibi olmayan veya yeni ilaçlar yazılan hastalara 4-6 hafta içerisinde kardiyoloji dahiliye takibi önerin. Hastaya atrial fibrilasyon ve yeni ilaçları hakkında bilgilendirmeyi yazılı olarak verin. Yeni kuşak oral antikoagülan başlanmışsa erken dönemde böbrek fonksiyonlarının izlenmesini sağlayın. Acil serviste amiodaron veya propofenon gibi antiaritmik ilaçlar başlamayın. Sinüs ritmi elde edilirse genellikle beta veya kalsiyum kanal blokörlerini başlamaya gerek yoktur. Herkese iyi çalışmalar dilerim. İyi günler.